9. Ayrım Sayfa 93 5. Bölüm Outlaw meyhanesi yine cuma gecesi kalabalığıyla doluydu. Orkestra Mamas, Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys adlı şarkının sıkıcı ve ağır bir uyarlamasını çalarken çiftler de parke pistte grup halinde dans ediyorlardı. Vivienne her zamanki bar tabiresinde oturmuş müzikle birlikte salınıyordu. Hoş bir ritim tutturmuştu. Taburesinde dönerek dans edecek birini aradı ama eşi olmayan biri yoktu. Aurora ile Richard, bilardo masalarının bulunduğu tarafta bazı arkadaşlarıyla oyun oynuyorlardı ve Winona da Başkan Trumbull'la koyu bir sohbete dalmıştı. Vivienne yüzünü bara dönmek üzereyken kasanın yanında duran Kızılderili'yi fark etti. Kasabalılardan oluşan bu kalabalığın arasında herhangi bir yabancı göze çarpardı ama Vivienne bu adamın herhangi bir kalabalıkta fark edilebileceğinden emindi. Uzun saçları, koyu teni ve bir şahininkini andıran yüz hatlarıyla bu adam şu gösterime girmek üzere olan Son Mohikan filmindeki Daniel Day-Lewis'i andırıyordu biraz. Adam V'nin bakışlarını yakalayınca ona gülümsedi. Genç kadın dönüp onu görmezden gelecekken adam ona doğru yürümeye başladı. Vivi bakışlarını kaçırmak istediyse de hareket edemedi. Dans etmek ister misin? Sanmıyorum. Adam gülümsedi ama bu tebessüm yüzündeki haşin ifadeyi pek de yumuşatmadı. Korktun, anladım. Senin gibi güzel beyaz kızlar hep korkar. Korkmadım. Güzel. Adam uzanıp Vivi'nin elini tuttu. Vivi adamın derisinin sertliğini ki Luke'unkinden çok başkaydı ve onu dans pistine çekip kollarına alırken serkilediği sahiplenici tavrı fark etti. Adamın bu hareketi Vivi'yi şaşırttı. Hatta bu hissettiği ufacık ürpertiden de şaşırtıcıydı. Müziğin yavaşladığı bir anda ben Dallas dedi adam. Vivienne, erkek arkadaşın var mı? Bu yüzden mi etrafa bakınıp duruyorsun? Yoksa komşuların bir kızılderiliyle dans etmenden hoşlanmazlar diye mi korkuyorsun? Evet, yani hayır. Nerede o? Burada değil. Sana küçük güzel bir hazineymişsin gibi davrandığına bahse girerim. Fazla sert yaklaşırsa incinecekmişsin gibi. Vivienne göğüs geçirerek adama baktı. Nereden bildin? Adam cevap vermedi. Bunun yerine onu kendine doğru çekip öptü. Vivienne bir anda ki bunun çok kısa sürdüğünden emindi, ona teslim olduğunu hissetti. Sonra biri onu Dallas'tan uzaklaştırmaya çalıştı. Bir grup adam ileri atılıp Vivi'yi kenara itti. Adamlar kendi kendilerine ve birbirlerine söyleniyorlardı. Ama Vivi'nin gözü Dallas'a takılmıştı. Dallas son derece sakin görünüyordu ve gülümsediğinde birinin canı yanacak dedi Vivi içinden. Defol buradan. Vivi'nin senin gibi bir serseriyle işi olmaz. Konuşan kişi Vivi'nin 3. sınıftaki erkek arkadaşı Eric Engstrom'du. Kesin şunu diye bağırdı Vivienne. Camı tuzla buz eden bir taşı andıran sesi herkesin dikkatini çekti. Sizin derdiniz ne? Sadece seni kolluyorduk Vivi, dedi Butch yumruklarını sıkarak. Siz aptallar, masanıza dönün. Kalabalık gönülsüzce dağılıp uzaklaştı. Vivi Dallas'la baş başa kalmıştı. Adamın yüzüne bakıp üzgünüm, dedi. Burada yabancı görmeye pek alışkın değiliz. Sebebini görebiliyorum. Dallas sanki olan bitenin hiçbir önemi yokmuş gibi gülümseyerek eğildi ve Vivi'nin kulağına fısıldadı. Güzel öpücüktü. Ardından onu sıcak ışıkların altında bir başına tedirgin bir halde bırakarak uzaklaştı. Ne oldu? Dedi Winona biraz sonra. Aceleyle kardeşinin yanına koşarken nefes nefese kalmıştı. Lavabodan çıktım ve biri dedi ki, bir adamla dans ettim, büyük olay. Aurora sokuldu. İyi taktik Vivi, çok şık. Vivienne ne diyeceğini bilemedi. Bütün bedeni tuhaf, hızlı çalışan bir motor gibi titriyordu. Kaltaklık etme Aurora. Ben mi? Asla. Dövmeli adamları ne kadar sevdiğini bilirim. Aurora güldü. Ve kızılderilileri de. Bir kızılderiliyle mi dans etti? Diye sordu Winona şaşkın bir tavırla. Dövmesi de mi vardı? Nasıl biriydi? Seksi diye yanıtladı Aurora hemen. Vivienne, Winona'nın azarlayıcı bakışlarıyla karşılaşmamak için gözlerini kaçırdı. Dallas diye biri. Adının ne önemi varsa dedi Aurora. Öpücük nasıldı? Onunla öpüştü mü? Dedi Winona. Herkesin önünde mi? Vivienne ablasının bunu söylerken güldüğüne kalıbını basabilirdi. Haydi dedi. Bir içkiye ihtiyacım var. Aurora güldü. Eminim vardır. Vivien ertesi sabah uyandığında kendini sinirli ve huzursuz hissediyordu. En kötüsü de heyecanlı olmasıydı. Sabahlığını giydi, lavaboya girip dişlerini fırçaladı, ardından koridora yöneldi. Babası salondaki şöminenin yanında dikilmiş Vivien'in merdivenlerden inişini izliyordu. Göğüs kısmı iyice gerilmiş mavi elbisesiyle işe gitmek için hazır görünen Winona babasının arkasında duruyordu. Sabahlığının belindeki kuşağı sıkıca bağlarken "Günaydın," dedi Vivien. "Durduğum yerden pek de aydınlık bir gün göremiyorum," dedi babası. "Kızım herkesin gözü önünde bir kızılderiliyle kırıştırıyormuş." Vivi tökezledi. Babasının bunu duyacağını tahmin etmeliydi elbet. Onlarınki gibi bir kasabada Vivien'in yaptığı şey dedikodu malzemesi olmaya değerdi. Durumu babasına ilk önce kendi açısından anlatabileceğini sanmıştı sadece. Kendi açısından ne olduysa. "Bir şey olmadı baba, gerçekten. Söylesene Vin, dedikodular çabucak unutuluverir." "İçki içip dans ediyorlardı," dedi Vin ona. "Vivien'in içtiği zaman nasıl takıldığını bilirsin." "Vin," dedi Vivien, ablasının sadakatsizliğine şaşırmıştı. "Doğru değil." "Kov o adamı," dedi babası. "Ne demek istiyorsunuz? Kimi kovacak?" diye sordu Vivien. "Kovamayız, sözleşme imzaladı." Winona kız kardeşine döndü. "Dün gece çiftliğin yeni yardımcısıyla öpüşüyordun." Bu Vivien'e çok fazla gelmişti. Vivi kendini açılmakta olan bir teknede bulmuş gibiydi. "Senden utanıyorum," dedi babası. Vivien bu sert sözlerle ürperdi. Daha önce babasından böyle sözler işitmemiş, onu utandırmasının mümkün olabileceğini dahi düşünmemişti. Yılların bağı incelmiş gibiydi. Vivien ömründe ilk kez babasının sevgisinin tıpkı ablalarının söylediği gibi koşullu bir sevgi olduğundan şüphelendi ve bu his onu ürküttü. Babaları bu ailenin ana kayası, sert zeminiydi. Onun çatırdaması akla hayale sığmazdı. Vivi ne diyeceğini şaşırmışken kapı çalındı. Gelenin kim olduğunu biliyordu. "Ona söyledin mi?" diye sordu ablasına. "Kasabanın yarısı oradaydı Vivi," dedi Winona ve Vivi ablasının sinirli görünmesini beklerken o tuhaf gerçeküstü anda tam da kendisi panik içindeyken Winona halinden memnunmuş gibiydi. Üstelik soruya doğru dürüst bir yanıt da vermemişti. Kapı açıldı ve Luke belirdi. Üzerinde Dockers pantolonu ve oduncu gömleğiyle sanki sıradan bir sabah ziyaretine gelmiş gibiydi. Ancak saçları nemliydi ve taranmamıştı. Vivi aniden işin içinden çıkamayacağı hissine kapılarak ona yaklaştı. "Onlara bütün bunların hiçbir önemi olmadığını söyle Luke. Birbirimizi sevdiğimizi biliyorsun." Luke bir şey söylemeyince Vivi iyice panikledi. "Evleniyoruz biz. Babama endişelenecek bir şey olmadığını söyle." "Nişanlandınız mı?" diye sordu babası. Vivien babasına döndü. "Herkese söylemek için doğru zamanı bekliyorduk." Babası nihayet gülümsedi. "İyi, öyleyse konu kapandı. İlk pot 2 saat içerisinde başlıyor ve yapacak çok işimiz var. Gidip yeni adamımızla konuşacağım ve ona neyin ne olduğunu izah edeceğim. Hareketlerine dikkat etse iyi olur. Yoksa onu kovarım. Beni sözleşme falan bağlamaz." Babası gidince Vivien ondan uzaklaşmaya yeltendiyse de Luke onun elinden tuttu ve gitmesine izin vermedi. "Sen de onun öpücüğüne karşılık verdin mi?" diye sordu Luke. "Elbette hayır." Vivi Winona'nın odanın karşısından kendilerine bakmakta olduğunun farkındaydı. Luke çenesinden tutup yüzünü kaldırdı. Vivi sevgilisinin yüzüne bakmadan saniyeler önce o yüzün endişeyle asılmış olduğunu, o temiz dürüst gözlerin şüpheyle dolmuş olduğunu tahmin etmişti. Luke'un kendisine inanacağını da biliyordu Vivi. Çünkü genç adam inanmak istiyordu. "Kabul mü?" diye sordu Luke. "Kabul. Sayende Oyster sahilinin en mutlu adamı oldum." Bu romantik bir an olmalıydı. Ama Vivi bir hata yapmış olduğunun farkındaydı. "Sayende Oyster sahilinin en mutlu adamı oldum." Bu cümle Winona'nın zihninde dönüp dolaşıyordu. Bütün o trajik sahneyi ağır çekimde izlemekteydi. Vivien merdivenlerden iniyor, neler olduğunu anlayınca güzel yüzünde şaşkın bir ifade beliriyor. Babaları ilk kez Vivien'e dönüp ona kendisini utandırdığını söylüyor. Ardından Luke kırgın ve dalgın gözlerle içeri giriyor. Winona onun yanına gidip "Vivi hep kalp kırar zaten" demek ve onu teselli etmek istemişti. Hatta bunu hayal etmeye, umut etmeye bile yeltenmişti. Sonra "Evleniyoruz." Tek kelime her şeyi alt üst etmişti. Tek kelime Vivien'in itibarını geri getirmişti. Tek kelime yaşlı adamı gülümsetmeye yetmişti. Winona hala salonda taş kesilmiş vaziyette oturuyor, çiftin konuşmalarını duyuyor ama dinlemiyordu. Sözleri işitmeksizin konuşmanın genel anlamını çıkarabilirdi. Bütün nişanlıların birbirlerine söyledikleri türden ballı sözler sarf ediyorlardı şüphesiz. Aşktan, törenlerden, hayallerden söz ediyorlardı. Onun burada olduğunu unutmuş gibi görünüyorlardı ya da umursamıyorlardı. Salondaki iri mobilyalardan farksızdı sanki. Winona usulca kalktı, suratına kayıtsız bir ifade yerleştirdi ve çiftin yanına gitti. Durup onlara yavan tebriklerini iletecekti ama yaklaştığı sırada Luke, Vivienne'i kollarına alıp öptü. Winona ilk kez onları gerçekten öpüşürken görüyordu. Durdu, kendini bakmaktan alamadı. Ardından yürümeye başladı, salondan geçip verandaya çıktı. Oradan arabasına yöneldi. Araba yolundan hızla geçti. Orka yoluna vardığında ağlamakta olduğunu fark edince şaşırdı. Aceleyle gözlerini sildi ve sağa döndü. Binaları geçince frene asılıp aniden sokağın orta yerinde durdu. Evleniyoruz. Babası ve Luke nasıl bu kadar aptal olabiliyorlardı? Vivienne'in çaresizlikten böyle yaptığını, onları hayal kırıklığına uğratmaktan sakındığı için kendini zorladığını göremiyorlar mıydı? Winona yüksek sesle "Düşünme bunu" diye söylendi. Umursanmamanın bir yolunu bulmalıydı. Aurora haklıydı. Winona bunu başından beri biliyordu. Kız kardeşler erkeklerden önemliydi. Winona Luke'u istemekten vazgeçmeliydi. Aksi takdirde bu hepsini mahvedecekti. Ama böyle bir şeyi nasıl yapardı insan? Uysallaştırmaların hiçbiri işe yaramamıştı. Kalbinin derinliklerine bir dargınlık tohumu düşmüştü ve genç kadın şimdi bile bu tohumun kök salmakta olduğunu hissedebiliyordu. Kement atma yarışı bittikten saatler sonra Vivienne oyun alanının çitlerine oturmuş, balçık kahvesi çamura dalıp gitmişti. Son 24 saatte hayatının en kötü günlerinden birini yaşamıştı. Dün gece yaşananların dedikodusu kasabaya çalı yangını gibi yayılmıştı. Luke'la nişanlandığı haberi alevleri söndürmüş olsa da insanlar Vivi'yi yakından takip ediyor, arkasından fısıltıyla konuşuyorlardı. "Hey!" Vivi sol tarafına döndü. Dallas ahırın açık kapılarının eşiğinde duran, akşamın turuncu ışığını arkasına almış uzun bir gölgeydi. Vivi günün çamurlu batağında onu neredeyse unutmuştu. Neredeyse. "Ne kadar zamandır oradasın?" "Yeterince uzun." Vivi çitlerden inip ona doğru yürüdü. "Daha önce bir potu yönetemediğini söyleyen oldu mu hiç?" Vivi iç çekti. Bu herkes tarafından çoktan anlaşılmış olmalıydı. "Bir şeyler yedin mi?" "Evet." Şapkasını yalnızca Vivi'nin gözlerini görebileceği kadar ittirdi. Kış mevsiminde boğaz sularının büründüğü kadar griydi bu gözler. Okumak mümkün değildi. "Peki kim kovacak beni? Sen mi, baban mı?" Daha bir gün olmuştu ve Vivi şu öpücüğü duymaktan bıkmıştı. 1992'deyiz Dallas. 1892'de değiliz. Olanlar yüzünden başı dertte olan benim, sen değilsin. Parlak itibarını mı lekeledim? Onun gibi bir şey. Aslında bardaki o bozgunun ardından gittiğini sandım. Çekip gidecek bir adama mı benziyorum? Dallas ona yaklaştı. Ya da bütün kızılderililerin sünepe olduğunu düşünüyorsun belki de. Bu yüzden mi seni öpünce arkadaşların peşime düştü? Senin bir kızılderili olman kimsenin umrunda değil. Konu benimle ilgili. Tanrı aşkına, ben İnci Prensesi oldum. 4 kere. Ve herkes erkek arkadaşımı sever. Drakula kadar beyaz da olsan senin canını okumak isteyeceklerdi. İnci Prensesi ha? Dallas gülümseyerek biraz daha yaklaştı. Öyleyse özel bir yeteneğe sahip olmalısın. Yanan bastonları çevirmek ya da hafif müzik söylemek gibi bir şey mesela. Sahip olduğum şey bir erkek arkadaş, bir nişanlı, dedi Vivi mağrur bir tavırla. Anladın mı? Şu nişanlın, dedi Dallas. Bu kez eğilmiş fısıldıyordu. Öpücüğüme karşılık verdiğini biliyor mu? Vivienne onu itip yanından geçti ve dönüp bakmadan seslendi. Yarın pazar senin kiliseye gittiğini sanmıyorum ama biz gidiyoruz. Bu yüzden kahvaltı hazırlamıyorum ve pazar günleri atları beslediğim tek gündür. Akşamüstü saat tam 4'te eve gel yoksa yemeğini martılara atarım. Vivi evden içeri girdiğinde babası onu beklemekteydi. Çizmelerini çıkarıp kapının yanına bırakırken çok güzel diye söylendi. Babasıyla konuşmak istemediği kesindi. Ne konuşacaklardı ki? Dün geceki dedikoduyu mu, nişanı mı, rezil olmuş kement atma yarışını mı, Dallas'ı mı? Yatacağım baba, yarın konuşuruz. Kafasını kaldırmadan merdivene yöneldi. Basamakların yarısını çıkmıştı ki babasının sesini duydu. Şu Kızılderili'den uzak dur. Vivi hiçbir şey söylemeden merdivenden çıktı. Lavaboda dişlerini fırçalayıp üzerini değiştirirken aklına babasının ihtarı geldi. Şu Kızılderili. Vivi babasının bu sözü nasıl bir tonda söylediğini duymuştu. Tiksinti ve ön yargıyla. Ve hayatı boyunca ilk kez babasından utandı. Yine de bunun iyi bir nasihat olduğunu biliyordu. 6. Bölüm. Kanalda Mayıs ayı güneşli günlerle başlamıştı. Yaklaşan yaz mevsimi için kıyı boyunca hazırlıklar yapılmaktaydı. Güneşlikler açılmış, temizlenmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiş, barbeküler onarılmış ve fidanlıklara yapılan ziyaretler sıklaşmıştı. Verandalara ve katlara yerleştirilmiş saksılar bir gecede rengarenk oluvermişti. Sıcağı haber veren bu somut kanıtın yanıltıcı olduğunu herkes biliyordu. Ama kimse bunu umursamıyordu. Mayıs ayının birkaç güneşli günü yerli halkı yağmurlu Haziran ayına hazırlayabiliyordu. İlk birkaç gün Vivian, Dallas Raintree'yi görmezden gelmek için elinden geleni yaptı. Her zamankinden erken kalkıyor ve 3 kişilik kahvaltı hazırlıyordu. Ama saat 6'da, yani Dallas'ın uğradığı vakitte evde olmamaya özen gösteriyordu. Her sabah Dallas için mutfak masasının üzerine yapılacak işler listesi bırakıyordu ki babasının da bu listeye bir şeyler eklediğini biliyordu. Ve akşam yemeği vakti geldiğinde Vivi yemekte de bulunmuyordu. Listedeki işler bitmiş oluyordu. Vivi'nin insanları zalimce yargılayan babası bile Dallas'ın çiftlik işlerinden anlayan biri olduğunu kabul etmişti. Haftanın sonuna doğru inanması güç olsa da Vivian'in meyhanedeki kaçamağı artık kimsenin umurunda değildi. Düğün planlarının yarattığı fırtına dalgası her şeyi yutup götürmüştü. Tabii Dallas Outlaw meyhanesinden ya da yem dükkanından içeri girdiğinde insanlar hala onu işaret edip dedikodu yapıyorlardı. Ama artık söylenenlerin hiçbir önemi yoktu. Henry Gray bu adamı yeni reçberi olarak kabul etmişti ve bu durum bütün tartışmaları sona erdirmişti. Kasabada sorulduğu zaman Henry'nin "Ben de şaşırdım ama Kızılderili çiftlik işinden anlıyormuş" dediği duyulunca dedikodular son bulmuştu. Vivian de durumu bu kadar kolay unutmayı çok isterdi. Bu güneşli akşam üstünde Dallas şimdi ahırın açık kapısının eşiğinde durmuş, tozu, kiri ve saman artıklarını dışarı süpürüyordu. Vivi onu görmemiş gibi davranmakta gecikince gülümsedi. Daha doğrusu dişlerini sıktı ve ona doğru yürüdü. Yem dükkanına gidip biraz psyllium, Hindistan'da yetişen bir bitkiden elde edilen lif. "Alır mısın? Bitmiş. Kuk lazım olanı sana verir ve faturaya ekler. Kamyonum gerekli olur mu?" "Kamyonum var." "İyi," dedi Vivi, konuşmanın sonlandığını ima edercesine. Dallas gülümsedi. Genç kadın bir süre daha tereddüt ettikten sonra zoraki döndü. Dallas'ın arkasından usulca güldüğünü düşünse de dönüp bakmadı. Tam o anda büyük siyah bir arazi aracı alana girip durdu. 10 ila 12 yaşlarında 6 kız gülüşüp konuşarak arabadan indiler. Mackenzie John Vivi'ye doğru koştu. "Geç mi kaldık?" "Hayır, atlar eğerlensin. Alanda buluşuruz." Kızlar fırladılar. Vivian arkadan araba kapısının açılıp kapandığını işitti. Ne olduğunu anlamıştı. Julie John yanına sokularak onu dürttü. Dik sarı saçları ve içten gülüşüyle uzun boylu güzel bir kadındı. "Nerede?" "Kim?" "Kristin Slater." "Kim olabilir?" "O." Vivian anlamamış gibi görünmenin faydasız olduğunu anladı ve başını hafifçe yön göstermeye yetecek kadar eğdi. Dallas şimdi barakanın yanında sedir talaşlarını paslı bir el arabasına yabalamaktaydı. "Vay," dedi Julia duraksayarak. Hatta belki de iç geçirmişti. Ardından ekledi. "Dikkatli ol Vivi. Son günlerde bunu çok duyuyorum." "İyi ya. Yerinde olsam kulak verirdim. Nişanın bütün kasabada konuşuluyor. İnsanlar senin asla durulmayacağını düşünüyordu ve Luke harika bir adam. Bunu söylemene hiç gerek yok." "Sahi mi? Yani senin deli huyunu bilirim de 10. sınıftayken o nakil öğrenciye nasıl abayı yaktığını hatırla. Mezunlar maçında içki yüzünden başı derde giren adam. Adı neydi?" Vivian dönüp yürüdü. "Sadece dikkat et demek istediğim bu." "Ederim, teşekkürler." Vivian Julie'yi park alanında öylece bırakıp gitti. Ahıra doğru yürürken ikisinin Julia ve Dallas'ın gözlerinin önü üzerinde olduğunu hissedebiliyordu. Ama dönüp bakmadı. Bunun yerine kararlı adımlarla oyun alanına girip derslerine başladı. "Duruşun güzel, Mackenzie," dedi. "Topuklarını aşağıda tutacaksın, unuttun mu? Ve Emily, bugün ayak değiştirmeleri için prova yapacağız. Bu yüzden atını toparlamanı istiyorum. Nasıl yapacağını biliyor musun? Önce eğere iyice yerleşeceksin. Güzel, şimdi dizginleri çekerek atının başını çevir." Bütün gün dersler birbirini izledi ve bu sürekli etkinlik Vivienne'in odaklanmasını sağladı. 9. ayrımın sonu, sayfa 106.